Ayrım 18, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 175. 33. Bölüm. Luwak dil olayını hala hazmedememişti. Saat 15'te Doktor Lavin'in servisinden yani St. Maurice Hastaneleri Yetişkin Psikiyatrisi bölümünden çıkıyordu. İş gününü boşuna değerlendirmeye çalışmıştı. Kaygı içini kemirip durmuştu. Sabah saatlerinde kusmuş, burnuna bir sürü çizgi çekmiş ve avuç dolusu anksiyolitik yutmuştu. Hiçbiri işe yaramamıştı. Öğle yemeğinde önemli İskoç yatırımcılar karşısında ana yemeğe kadar kendini tutmuş, sonra soluğu kesilmeye, titreyen duvarlar, alaylı alaylı gülen deforme olmuş suratlar görmeye başlamıştı. Tek kelime açıklama yapmadan kaçmıştı. İlk yaptığı şey eski aşklarıyla yeniden barışmak olmuştu. Freebase, dipnot eroine sokak jargonunda verilen adlardan biri. Asit veya esmer kız, dipnot metadonun sokaktaki adı. Uyuşturucu yaşadığı bu sıkıntıları bastırmak için en iyi ilaçtı. Yeter ki kaynağı belli olsun. Sonunda titremelerine hakim olmak için direksiyonu sımsıkı tutarak Doğu Otoyolu'na ulaşmayı başarmıştı. Önce Esquirol adını almış, bugün ise St. Maurice olarak bilinen Charenton'a, Marquis de Sade ile Paul Ferlin'in de kaldığı akıl hastanesine doğru gidiyordu. Welcome back home. Dipnot İngilizce, evine tekrar hoş geldin. Lavin hemen ona en iyi destek olacak bir nöroleptik Solian vermişti. Sonra da onu bir saat boyunca bekletmişti. Luwak bahçede bir bankın üstünde titreyerek ilacın etkisini göstermesini beklemişti. Sonra parkın teraslarını, Enstitü Man Vadisi'nin üstündeki Gravel Tepesi'nin zirvesinde yer alıyordu, arşınlamış ve çimenlerin üstünde hayallere dalmıştı. Eski binaları Est Villas'ından esinlenerek yapılmış bu yeri seviyordu. Burada kendisini güvende hissediyordu. Onu yargılayabilecek gözlerden uzaktaydı. Burada bir bankacıyla, bir sanayiciyle, bir siyasetçiyle karşılaşma ihtimali yoktu. Karşılaşsa bile o kişi de pijamalar içinde ve onunla aynı durumda olurdu. Lavey'nin muayenehanesine girer girmez sorunlarını anlatmaya başlamıştı. Kaygılar, sızlanmalar, hayatı ve kendi korku mekanizmaları üstüne tahliller. Bir irini boşaltır gibi içini boşaltmıştı. Ardından hem tutkuyu ve kayıtsızlığı hem de aşkı ve dünyadan elini eteğini çekmeyi salık veren Budizm'in paradoksal karakteri hakkında başı sonu olmayan bir söyleme başlamıştı. Bana gerçek sorunlardan bahsedin diyerek lafını kesmişti psikiyatr. Luwak bir bardak su istemiş, gırtlağı fırın gibi yanıyordu. Sonra koli hikayesini anlatmıştı. Birçok psikanalitik klişenin yardımıyla duyduğu korkuyu açıklamıştı. Afrika babasının ülkesi, insanların hadım edildiği topraklar. Gerçek sorun dedim. Gözyaşlarına boğulmuş ve çocuklarını düşünmüştü. Sofia, boşanma tehdidi. Konuşmasını Budist inancı ile ilgili yeni düşüncelerle süslemişti. Böylesine telaşla doluyken orta yola ulaşabilir miydi? Psikiyatr cevap vermemişti. Bu sessizlik onun itiraflarda bulunmasını sağlamıştı. Sofia haklıydı. O eski bir alkolikten, eski bir eroinmandan, bugün ise bir kokain bağımlısından başka bir şey değildi. Kaçak oynayan, istikrarsız bir adamdı. Çocukları ona güvenemezdi. O çocuklarına güveniyordu. Ağlamış, bağırıp çağırmış, sonra sakinleşmişti. Lavey'nin muayenehanesinden çıkarken her zaman olduğu gibi kendini iyi hissediyordu. Çözüme kavuşmuş hiçbir şey yoktu ama her şeyi yüksek sesle ifade etmişti. Hiç yoktan iyiydi. Bahçenin aşağısında iki adamı gördüğünde bunları düşünüyordu. Adamlar ne hastaya ne de hasta bakıcıya benziyorlardı, ne de ziyarete gelmiş ebeveynlere. Deri ceketli iri yarı güven uyandırmayan iki siyah. Kongo'da çevirdiğin dolaba son ver, aksi takdirde keseriz dilini. Bir anda korku tüm bedenini kapladı. Savaşçılar bu işi sonlandırmaya karar vermişti. Gürgen ağaçlarının arasında dilini keseceklerdi ya da daha kötüsü onu hadım edeceklerdi. Siyah adamlar çitlerle belirlenmiş zigzaklı yolu takip ederek terasa doğru tırmanmaya başlamışlardı bile. Luwak galerinin kemerlerinin altına doğru geri geri gitti ve koşmaya başladı. Sol taraftaki başka bir yol enstitünün sebze bahçesine gidiyordu. Orada çapa yaparak, tohum ekerek, ot yolarak haftalar geçirmişti. Binanın çevresini dolandı ve ekili alana dek uzanan patikadan indi. Dip tarafta kayın ve kestane ağaçları vardı. Daha ilerisinde ise sağlam bahçe duvarı. İki yana ağaçlıklı yolu hızlı adımlarla geçti ve sıra sıra kayın ve kestane ağaçlarının bulunduğu yere geldi. Duvarda en ufak bir gedik dahi yoktu. Ne umuyordu ki? Burası delilerin kapatıldığı bir akıl hastanesiydi, bir tatil köyü değil. Arkasından çitlere sürtünen deri ceketlerin hışırtısını duyuyordu. Aklına saçma bir fikir geldi. Kimliklerini arabada bırakmıştı. Eğer bu pislikler onu yakalayıp öldürürler ve Marne nehrine atarlarsa kimse cesedini teşhis edemezdi. Aklına gelen bir diğer düşünce çok daha tuhaftı. Burun deliklerinin iç cidarı titanyum plakalarla turnenin hediyesi kaplıydı. Babası sürekli kalp pillerinin, eklem protezlerinin ya da meme implantlarının numaraları sayesinde cesetlerin kimliklerinin tespit edilebildiğini anlatırdı. Onun kimliği de plakaları sayesinde tespit edilecekti. Kötü alışkanlığı sayesinde. Sebze bahçesinin duvarı boyunca ilerledi. Esquirol'ün tüm kıdemlileri enstitünün yeraltı galerileri olduğunu bilirdi. Bugün bunların çoğu duvarla kapatılmıştı. Ama kuyulardan hala St. Maurice'in sokaklarına ulaşma imkanı vardı. Ziyarete gelen torbacılar ile uyuşturucu tedavisi görmek için yatmış hastalar arasında buralarda alışverişler yapılırdı. Bir salata evleğinin çevresini dolaştı. Meşe ağaçlarının altına giren bir yola ulaştı. Yolun sonunda bahçıvan aletlerinin durduğu bir kulübe vardı. Sol tarafa pencerenin altına bir anahtar bırakılmıştı. Anahtarı aldı, kapıyı açtı. Bir kazma, eskiden olduğu gibi sanki onu bekliyordu. Kazmayı aldı, dışarı çıktı, kulübenin etrafını turladı. Ve üzerinde TDK, Taş Ocakları Denetleme Kurulu yazan döküm kapağı buldu. Kazmanın sivri ucunu ortadaki deliğe soktu ve levye olarak kullandı. 50 kiloluk disk kalktı. Luwak kazmayı sık bitkilerin arasına fırlattı ve kapağı arkaya devirdi. Otlar metalin gürültüsünün duyulmasını engelledi. Arkasında katiller ağaçlı yolda ilerliyordu. İçeri girdikten sonra kapağı kapatmak için artık çok geçti. Kulübenin arka tarafına bakmayacaklarını ümit ederek ocak kuyusuna girdi. Demir basamakları indi ve birkaç saniye içinde zemine ulaştı. 30 veya 40 metre derindeki hafif eğimli ilk galerileri diğer galerilere bağlanıyordu. Bu galeri ağına dalmadan önce yüzeye çıkmasını sağlayacak ocak kuyusunu bulması gerekiyordu. Soğuğu ve üzerine çöken nemi hissederek hızlı adımlarla yürüyordu. Her metrede karanlık artıyordu. Bir elektrik düğmesini çevirdi ve bulunduğu yeri tanıdı. Önce haç biçiminde geniş bir mağara, ardından farklı malzemelerle, moloz taşları, kaya kütleleri, kum harcı ve benzeri uzayıp giden bir tonoz. Koştu, ampuller ona yolu gösteriyordu. Yeni bir salon, bir sürü galeri. En geniş olanı zamanında taş yüklü arabaların rahatlıkla geçmesi için düzenlenmiş galeriyi izledi. Sıkıştırılmış toprak yerini betona bıraktı. Duvarlarında ocakta çalışırken ölen işçiler ya da kaçan hastalar tarafından yazılmış hüzünlü, iç karartıcı yazılar vardı. Arkasında ayak sesleri duyduğunda hala koşuyordu. Durdu ve mesafeyi tahmin etmeye çalıştı. İmkansızdı. Sesler duvarlarda yankılanıyordu. Panik ve aldığı ilaçlar duygularını uyuşturmuş gibiydi. Yanılıyordu. Yankılanan yağmurun sesiydi. Fırtına sonunda patlamıştı. O anda duvarın üstünde suyun yüksekliğini ölçmeye yarayan bir seviye derecelendirmesi gördü. Bu ayrıntı ona galeri ağının yeraltı suyuyla çevrili olduğunu hatırlattı. Bu yeraltı suyu da Marne nehrinin çalkalanmasına göre yükselip alçalıyordu. Sular kabardığında veya şiddetli yağmurlar yağdığında galeriler tavana kadar suyla doluyordu. Luwak yeniden koşmaya başladı. İlk kuyu çok uzakta olmamalıydı. Bir merdiven ve yeniden insanların dünyasında olacaktı. Ancak gürleme sesi sanki ona yaklaşıyormuş gibi artıyordu. Ses halüsinasyon mu? Geri döndü. Aklına saçma sapan şeyler geliyordu. Kaybolmuş ve azgın sel sularından kaçamamış deliler. Burada boğulmuş ve eriyen kemikleri musluk suyundan içilen zavallı çocuklar. Hızlandı. Kaybolmuştu. Yaşama mı yoksa kendi ölümüne mi gittiğini bilmeden başka bir yöne saptı. Haç biçiminde başka bir mahzenle karşılaştı. Karşısında üç giriş vardı. Rastgele birini seçti. Var gücüyle koşuyordu. Tehlikeden uzaklaşıyor mu yoksa gözü kapalı tehlikenin kucağına mı gidiyordu bilmiyordu. Nem ve güherçile kokusu işlemişti, boğulmak üzereydi ve düştü. Suratı çamurun içine gömüldü. Doğrulduğunda ensesine dayanmış bir namlu onu durdurdu. Eğlence sona erdi Canikom. Luwak dizlerinin üstünde yeniden nefes almaya çalışırken bir siyah görüş alanına girdi. Yeryüzünde görmek isteyeceği son şey bu pis surattı. Buna hayıflanıyordu. Kötü karma. Gözlerini kapadı ve ara dünyaya geçişini kolaylaştırmak için Tibet Ölüler kitabında Bardo Tödol'daki dualardan birini okumaya başladı. Ey on yöndeki budalalar ve botistvalar, siz ki bütün merhametlersiniz. Siyah adam kahkahalarla gülmeye başladı. Hemen arkasındaki diğer adam da ona katıldı. Luwak bunca yılını yolu aramakla geçirmiş, bunca çabayı mutluluğa ulaşmak için sarf etmişti. Hepsi bir mahzende bu iki salağın ayaklarının dibinde ölmek için miydi? Kötü karma. Kısa bir klik sesi duyuldu. Luwak bunun silahın kalkan uruzunun sesi olduğunu düşündü. Ama peşinden gelen tıkırtı düşündüğü şeyle uyuşmuyordu. Gözlerini açtı ve bileklerindeki kelepçeyi görünce şaşırdı. Siz kimsiniz? Sence? Diğer adam ceplerini aradı, cebinde birkaç gram kokain buldu. Polis dostum diye bağırdı siyah adam onun kulağına. Narkotik büro. Gülümseyerek küçük torbaya bakıyordu. Kahrolası, bunun içinde en az 10 gram kokain var. Delik sana iyi gelecektir. Şu andan itibaren sen...
Ama siz ikiniz de siyahsınız.
Sen ne sanıyordun enayi? Poliste bir siyah bir beyaz olduğunu mu? Bizi kim sanıyordun? Kahrolası iki Oreo mu?
34. Bölüm. Çok özel bir soruşturma yönteminiz var dostum. Yavaşlığınızdan hiç söz etmiyorum bile.
Olay tahminlerimizden çok daha karmaşık. Albayın sesi ahizede şakladı. Ancak olayı karmaşık hale getiren sizsiniz. Daha önce yapılmış bir işi yeniden yapmak için Serling'e bir teknisyenler ordusu çağırıyorsunuz. Sonra tüm öğleden sonra ortadan kayboluyorsunuz. Kimse size ulaşamıyor.
Üste dönüyorum.
İşte şimdi içimi rahatladınız diye lafı yapıştırdı Wing. Yarın sabah Saviris'in öldüğünü basına resmen açıklıyoruz. Umarım yeni bir şeyleriniz vardır.
Ervan karşı saldırıya geçti. Anne ve babasının bizden önce açıklamada bulunmaması için özellikle dua edin. Görünüşe göre kimse onları soruşturmanın seyri hakkında bilgilendirmedi.
Ama sizin onları bilgilendirmeniz gerekiyordu.
Ervin cevap vermedi. Araba kıyı boyunca yol alırken onun vaazını sürdürmesine izin verdi. Kıyı gri ve mavi tümseklere uyum sağlayan yeşil bir yılan gibi kıvrılıyordu. Bazen sarp bir yarığın içinde kayboluyor, bazen de binlerce dalgayla aşınmış uzun bir koy çiziyordu. Tüm manzara kıyıya çarpan dalgalarla bir heykel gibi yontulmuştu. Arşembo sağa döndü ve karanın içlerine doğru yöneldi. Ervan bu kez tamamen metalik bir görünümü olan gökyüzünü hayranlıkla seyrediyordu. Siyah damarlarıyla mermer görünümlü bulutlar, ışığın içinde dağılan arduvaz ocakları, parıltılarını etrafa saçan gümüş madenleri. Altında bugüne kadar hiç görmediği kadar çok aşınmış kayalar, yüzyıllardan beri unutulmuş kuru kemiklerin kurşuni morluğu. Albayın telefonu kapatmış olduğunu fark etti ve hemen Verney'i aradı. Jandarma Saviris'lerle temas kurmuş ve onları tuhaf bulmuştu.
Nasıl tuhaf?
Kaygı uyandıracak kadar tuhaf.
Yarbay şimdi savcı yardımcısının yarın yapacağı basın açıklamasını anlatıyordu. Açıklama birkaç satırdan ibaretti. Serling'den hiçbir şey çıkmamıştı. Ne parmak izi ne de DNA kalıntısı. Wilson'ın odası da temizdi. Geri kalan her şey de aynı şekilde ifade edilebilirdi. Ayrıntılı telefon dökümleri, civarın soruşturulması, gemilerin ve arabaların güzergahları.
Ya Branelek?
Hiç haber yok. Çocuğun PCC ile kafayı yemişe benziyor. Geriye günün tek keşfi kalıyordu.
Şövalye yüzük.
Kriminal büro teknisyenlerine göre 36 saatten fazla suyun içinde kalmamış. Bu da yüzüğün katile ait olduğunu gösteriyor ama sıradan bir model. Bretanya pazarlarında bulunabilecek turistik bir şey.
Hiç organik kalıntı yok mu?
Hayır, suyla ve tuzla temizlenmiş. Ervan Bretanya'yı, babasını ve onun yalanlarını düşünüyordu. Yolun kenarında yeşilimsi bir şerit üzerine basılmış siyah motifleri çağrıştıran haçların bulunduğu tepecikler belirdi.
Bunlar da ne?
Arşambo'ya sormuştu. Çünkü haçların yaklaşık 300 metre üstünde, ellerinde tüfekleri, sırtlarında çantalarıyla birerli kol halinde koşan, savaş giysili adamlardan oluşan bir birlik görmüştü. Hepsi miğferliydi ve üzerlerinde kamuflaj giysileri vardı. Fundalık alanda neredeyse hiç fark edilmiyorlardı.
Talimler yeniden başladı.
Size bir kez daha hatırlatmak isterim, dedi Ervan Verney'e. Telefonu kapatmadan önce kimsenin odasından çıkmamasını emretmiştim. Arşambov sessiz kalmayı tercih etti. İhtiyatlı tarafsızlık.
Bunlar birinci sınıf öğrencilerimi.
Jandarma gözlüklerinin ardından gözlerini kıstı.
Hayır, eski öğrenciler. Grubun başındaki Gors. Üste dönüyorlar. Torpido gözünde dürbün var.
Ervan dürbünü aldı. Kuşkonmaz haklıydı. Gors en başta koşuyordu. Yüzüne yol yol siyah boya sürmüştü. Alnı miğferinin altında kalmıştı. Sanki bir video oyunundan çıkmış gibiydi. 20 kadar adamdan oluşan birlik onu aynı tempoyla takip ediyordu.
Acele edin, dedi Ervan dürbünü indirerek. Onlardan önce üsse varmak istiyorum.
35. bölüm. Ervan odasına girdi, banyoya gitti ve hemen çıktı. Havlusu ve tuvalet çantası koltuğunun altındaydı. Giyineceği kıyafetleri topladı ve hızla aşağı indi. Banyolar binanın zemin katındaydı. Soyunma odalarına yaklaşınca suyun sesini ve gürültüleri duydu. Askerler duşa girmişlerdi bile. Sonuç itibariyle çok da kötü değildi. Soyundu, giysilerini bir dolaba koydu, tuvalet çantasını cinsel organının önüne tuttu, havlusunu omzuna attı, ardından duşlara doğru ilerledi. Her adımda fayanslardaki yankılar artıyordu. Kapıyı itti ve bir anda kendini sıcağın içinde buldu. Nem tenine yapıştı ve onu resmen su içinde bıraktı. Bir lavabo sırasının iki yanında duş kabinleri vardı. Tertemiz yer karoları, laboratuvarların veya endüstriyel mezbahaların tezgahlarını andırıyordu. Henüz kimse buhar bulutu içindeki polisi fark etmemişti. Ervan boynunu kabinlere doğru uzattı ve görmeyi beklediği şeyi tam olarak gördü. Tamamı yara izleriyle dolu kaslı vücutlar, yaralar, bıçak izleri, kabuklar ve zorlukla kapanmış kesikler. Pilotlar suyun altındayken sanki yeniden canlanıyorlardı. Ervan çok daha net bir şekilde sigara yanıklarını, kurşun yaralarını, manuel bir elektrik dinamosunun ya da bir akü şarj kablosunun hatırası olan elektrik dağlamalarını ayırt edebiliyordu.
''Göz banyosu yapmaya mı geldin?''
Ervan irkildi. Bruno Gors çıplak bir halde etrafında bir sürü adamla tam arkasında duruyordu. İçerinin ısısıyla alev alev yanan gövdeler tavan lambalarının altında parlıyordu. Kırmızı tuğladan yontulmuş dev heykeller.
Duş yapmak yasak mı?
Gors onu bir kabinin içine doğru itti.
Bizi salak yerine mi koyuyorsun?
Benim banyomda sorun var da.
Asıl sorun sende.
Grup iyice şeflerinin çevresine toplandı. Su akmaya ve her taraftan şırıltı sesleri gelmeye devam ediyordu.
Sen daha ziyade çaktırmadan 31 çekmeye gelmiş şu kokuşmuş kulan paralardan biri olmayasın.
Saçmalamayı kes, dedi Ervan gülmeye çalışarak.
Dışarı çıkmak için ilerledi ama adamlar yolunu kesti. Yumuşak davranarak bir sonuç elde edemeyecekti. Sert davranarak da. Konuşmak için ağzını açtı ama Gors atıldı ve bir güreşçi gibi kolunu arkaya kıvırarak onu boynundan yakaladı. Sonra da onu kendisiyle birlikte 180 derece döndürdü ve fırlattı. Ervan ortadaki lavabolara çarpıp yere düştü. ''Aptallık yapma Gors!'' diye uyardı Ervan ayağa kalkarken. Cellatların efendisi yaklaştı. Gözleri buharın içinde toplu iğne başları gibi parlıyordu. Derisinin altındaki her kas, her damar, kafatasının her kemiği seçilebiliyordu.
''Ne yapacağımızı sana söyleyeyim, kozlarımızı paylaşacağız.''
''Ne istiyorsun?'' diye blöf yaptı Ervan. ''Bir düello mu?'' Gors gülümsedi. Diğerleri sabit gözlerle Ervan'a bakıyorlardı. Gövdelerindeki, omuzlarındaki, kol ve bacaklarındaki yara izleri tehditkar grafitiler oluşturuyordu. Bir takırtı sesi duyuldu, askerler kenara çekildi. Ervan koyu renkli ahşaptan deri kayışlı ve burun kısımlarında demirden sivri uçların bulunduğu iki çift sabo gördü.
''Bizim deneyimlerimizden birini yakından görmek mi istiyordun?'' dedi Gors kendi sabolarını ayağına giyerken. ''Pekala işte, istediğin oldu.''
Ayağıyla diğer çifti Ervan'a doğru itti. Askerler geri çekildi. Bir grup sağa, bir başka grup sola geçti. Bazıları da oluk oluk su akan kabinlerin önüne, tiyatro locaları. Ervan yüzyıllardan beri Britanya'da yapılan Guren ayak güreşini biliyordu. Ama sabolar kullanılarak yapılan bir dövüşten söz edildiğini duymamıştı. K-76'ya has bir şey miydi? Saboları ayaklarına geçirdi. Her biri en az 2 kiloydu. Sonra rakibini tarttı. Hiç şansı yoktu. Bir zamanlar kickboks ve Fransız boksu yapmıştı ama bu çok eskilerde kalmıştı. İlk tekme darbesinden kurtulmak için geri çekilecek zamanı son anda buldu. Sabo sadece buharla karşılaştı ve yaptığı hamlenin etkisiyle Gors bacakları ayrık bir şekilde kıçüstü yere düştü. Sahne komikti ama kimse gülmedi. Gors'un bu başarısız girişimini dikkate almayan Ervan, eğer tecrübeli bir dövüşçü ilk hamlede yere yuvarlanıyorsa, bacağını kaldırmayı denememenin daha iyi olacağını düşündü. Gors çoktan toparlanmıştı. Küçük düşmenin gerginliği içindeydi. Ervan iki ayağında ağırlıklar gardını aldı. Beliki yeniden hamle yaptı. Ervan geriye doğru sıçradı. Ama pilot onun bu hareketi yapacağını tahmin etmişti. Hamlesini tamamlamadı. Ve sol bacağıyla saldırıya geçti. Sabo Ervan'ın böğrünün birkaç milim yakınından geçti. Polis ringin ortasına itilmeden önce onun omzuna veya koluna tutunmaya çalıştı. Gors'un yumruğu burnuna isabet etti. Gözleri yaşlarla doldu, dudakları kan içinde kaldı. Körleşen Ervan elleriyle havayı dövmeye çalıştı. Ama yeni bir yumruk kaburgalarını buldu. Bir diğeri sağ kasığına, üçüncüsü karnına isabet etti. İki büklüm oldu ve kan tükürdü. Gözlerini kuruladı ve sol dizine çarpmak için havalanan Sabo'yu gördü. Sanki bacağını kesiyorlarmış gibi hissetti. Sabo diz kapağının üstüne vurdu. Acı aynı anda her yerini kapladı. Acının kararttığı gözlerine rağmen hızla üstüne gelen diğer Sabo'yu fark etti. Son anda darbeyi savuşturdu. Ama belki de en iyisi Sabo'nun isabet etmesine izin vermekti. Böylece bu iş biterdi. Ensesine inen darbeyle duaları kabul oldu. Yer karolarıyla teması onu bir anda kendine getirdi. Pembe bir su birikintisinde yansımasını gördü. İçgüdüsel olarak hareketlendi, kendini yan tarafa attı. Gors'un sabosu hızla yere çarptı. Ervan şimdi yerde sırt üstü yatıyordu. Başını kaldırdı ve aynı anda var gücüyle sağ ayağını rakibine doğru salladı. Mucize gerçekleşti. Askerler geri çekilip de onu tutmayınca Gors yere yıkıldı. Ervan burada şiddete karşı mutlak, neredeyse mistik bir saygı duyulduğunu hissetti. İki bayılma arasında milisaniyelik sürelerle bilincini kaybediyordu, düşmanına doğru emekledi. Saldırmak yerine oturdu ve sabolarından birini çıkarmaya çalıştı. İmkansızdı. Ayak bileği şişmiş ve ahşap mengenenin içinde esir kalmıştı. Gors ayağa kalkmıştı bile. Buharın taşıdığı kan kokusu tüm banyoyu doldurmuştu. Çığlığını bastırarak ayağını demir kılıftan kurtardı ve elini sabonun içine soktu. Rakibi üstündeydi. Ervan var gücüyle kolunu savurdu. Demir uç. Gors'un kaval kemiğini yardı. Genç adam bir dizinin üstüne çöktü. Ervan'ın duymayı reddettiği bir şeyler mırıldandı. Oyun parkında oturan bir çocuk gibi Ervan sabolu koluyla bir kez daha vurdu. Sabo askerin çenesine isabet etti. Fışkıran kanla birlikte Gors kendini arkaya doğru attı. Ensesi bir kabinin köşesine çarptı. Yeniden bir şeyler geveledi. Ağzı şiş bir balondan farksızdı ama bu kez Ervan askerin merhamet dediğine kanaat getirdi. Erwin dört ayak üstünde durdu. Bir sabo elinde, diğeri ayağında yeniden saldırıya geçti. Ahşap kütleyi havaya kaldırdığında Gors bacaklarını çoktan ileri doğru uzatmıştı ve Erwin göğsüne tekmeyi yedi. Bir an için kaburgalarının gırtlağına saplandığını sandı. Çevresindeki askerler yüksek sesle yineliyorlardı. ''Merhamet, merhamet, merhamet!'' Erwin arka üstü düştü, kıçı suyun içindeydi, suratı kanlı bir yaraya dönmüş, göğsü ezilmişti. Nefes alamıyor, kolları ve bacakları aldığı darbelerden dolayı titriyordu. Tamamen hissizleşmişti ve ara sıra kafası kesilmiş bir kanarya gibi sarsılıyordu. Gors üstüne çullandı. Erwin Gors'un sol böğrüne hala sabolu olan ayağıyla bir tekme attı. Sivri metal uç bir mahmuz gibi karnına saplandı, adam büzüldü, ağzından kan, kusmuk, yapış yapış tükürük akıyordu. Bu bulamaç arasından hala fısıldıyordu, merhamet, ve diğerleri de koro halinde başladı, merhamet, merhamet, merhamet. Savurduğu tekme Erwin'a bir zafer gibi göründü ve çölde bir su kaynağı bulmuş gibi yeniden enerji topladı. Sersem sersem diğer sabosunu da çıkardı ve elini içine soktu. Sonra ellerinin üstünde tahta bacaklı biri gibi ahşap sabolarını takırdatarak ilerledi. Gors yumruklarıyla kendini koruyarak geriledi. Erwin onu bir katır gibi tepti ve adamı hala duşundan su akmakta olan bir kabinin içine fırlattı. Yerdeki su birikintisi anında kıpkırmızı oldu. Gırtlak gırtlağa dövüşmeye başladılar. Amniyon sıvısı içinde yüzen iki embriyo. Üzerlerine eğilmiş diğer askerler bağırmayı sürdürüyordu. Merhamet, merhamet, merhamet. Erwin çırpınıyordu. Gors kafasını suyun altına sokarak onu boğmaya çalışıyordu. Erwin'in gözleri kararıyordu. Son bir sıçrayışla hasmının elinden kurtulmayı başardı. Gors bir kez daha suyun içine düştü. Erwin sabosunu kaldırdı, vurdu ama darbesi boşa gitti. Yeniden birbirlerine girdiler. Pilot onu kulaklarından yakaladı ve koparırcasına büktü. Erwin artık hiçbir şey hissetmiyordu. Düşmanca kalp atışlarının dışında. Öldürmek, öldürmek, öldürmek. Pisliği yeniden duvara doğru itti ve üstüne atladı. Gors'un boğazının çevresinde parmaklarını gördü ve o anda silahlarını, sabolarını kaybettiğini fark etti. Önemli değildi, işini çıplak elleriyle de bitirebilirdi. Kalan gücüyle, katıksız öfkeyle sıktı. Gors'un sol gözünün beyazı simsiyah olmuştu. Kendi ağzının içinde de demir tadı vardı. Kan ikisini de kusacak hale getiriyor, boğuyordu. Sonra gecikmeyle de olsa çevresinde bir değişiklik fark etti. O uzun ve bıktırıcı yalvarma değişikliğe uğramıştı. Üçlü ritim, ikili ritim haline dönüyordu. Yakarılar dağılıyor, kaotik bir hal alıyordu. Erwin gayri ihtiyari avını bıraktı, dönüp kulak kabarttı. Yani kulağından geriye ne kalmışsa. Uğuldayan bir yanma. Askerler hızla atıldılar, suyun içine daldılar, şampiyonlarını çekip aldılar. Taşınan Gors, ortadan kaybolan Gors ve sonunda seramik duvarlarda sekerek yankılanan heceler. Bozgun! 18. ayrımın sonu. Sayfa 187.